Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayal Gökçe. Eserin adı Fıtrat. İş kazası değil, cinayet. Yazarı İsmail Saymaz. Türü araştırma. İletişim Yayınları 2. baskı İstanbul 2016. ISBN No'su 13 978-975-05-2104-1. Bu kitap 253 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 13 Şubat 2017. Kurum telefonu 0312 363 7746. Arka kapak. Kaza değil bu ya. Bu cinayet. Niye cinayet biliyor musun? Bazen şöyle diyorlar. İşçiler cahildir. Öyle midir? Bu işçiler dünya güzeli gemileri yapıyor, denizde yüzdürüyor. Cahil değil. Ama elektriğe bastığında cahil. Oysa önlem almadığından 3 kuruş daha fazla kazanırsın diye, 5 kuruşu harcamadığından bu cinayet oluyor. 5 dakikalık gaz ölçümünü yapmazsan işçi patlamada öldüğünde bu cinayet değil midir? Cinayetin alası bu. Tersane işçisi Hakkı Demiral. Türkiye'nin son 30 yıldır geçirdiği iktisadi dönüşüm tüm çıplaklığıyla işçi ölümlerinde çıkar karşımıza. Kimi zaman maliyet hesabıyla, kimi zaman kadere havale edilerek ulaşılan sonuç, işçilerin hayatlarının devlet ve özel sektör tarafından önemsenmediği, güvencesizlik, ihmal ve umursamazlığın kol gezdiği bir ölüm yolculuğudur. Tekstil, inşaat, maden, enerji, tersane işçilerinin hızlanarak artan ölümleri iş kazası değil, cinayet hükmüyle anılıyor bu nedenle. Başarılı gazeteci İsmail Saymaz, bu cinayet mahallerine dönüp bir kez daha bakıyor, cinayetin delillerinin izini sürüyor Fıtrat'ta. İsmail Saymaz, Rize'de 11 Temmuz 1980'de doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Gazeteciliğe Rize'de başladı. Konya ve İstanbul'da yerel gazetecilik yaptı. Mayıs 2002'de Radikal'de başladığı muhabirliği Ocak 2016'dan itibaren Hürriyet Gazetesi'nde sürdürüyor. İnsan hakkı ihlalleri, düşünce ve ifade hürriyeti konularında haberleri yayınlanıyor. Saymaz başta Erzincan davası olmak üzere haberleri nedeniyle 20'ye yakın davada 100 yıla aşkın hapis cezası istemiyle yargılandı. 2014 yılında Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün yılın 100 basın kahramanı listesine alındı. Kitapları Postmodern Cihat, Tarikat, Siyaset, Adalet Üçgeninde Erzincan Davası, Kalkedon, Nisan 2010, Hanefi Yoldaş, Gizli Örgüt Nasıl Çökertilir, Kalkedon, Mart 2011, Nefret, Malatya, Bir Milli Mutabakat Cinayeti, Kalkedon, Ekim 2011, Oğlumu Öldürdünüz, Arz Ederim, 12 Eylül'ün 5 Öyküsü, Postacı Yayın Evi, Nisan 2012, Sıfır Tolerans, İletişim Yayınları, Ekim 2012, Sözde Terörist, İletişim Yayınları, Kasım 2013, Esas Duruşta Cinayet, İletişim Yayınları, Haziran 2014, Ali İsmail, İletişim Yayınları, Mayıs 2015. Ödülleri, İstanbul Tabipler Odası Basında Sağlık Ödülü 2009, Metin Göktepe Jüri Özel Ödülü 2010, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü 2010, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Ayşenur Zarakoğlu Basın Özgürlüğü Ödülü 2011, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Söyleşisi Ödülü 2012, Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü 2012, ÇGD Bursa Şubesi Onur Ödülü 2013, Halk Evleri Derneği Halkın Hakları Basın Ödülü 2013, Elektrik Mühendisleri Odası Hasan Balıkçı Onur Ödülü 2014, Abdi İpekçi Yılın Gazetecilik Ödülü 2014, Halkların Demokratik Kongresi Emek Meclisi Ödülü 2015, TGC Başarı Ödülü Siyasi Haber Dalı 2015, Haliç Üniversitesi Yılın En İyi Gazetecisi Ödülü 2015, Çırağan Lyons Kulübü 12, Türkan Kahraman Kaptan Yılın En İyi Gazetecisi Ödülü 2016. Bu kitabın yazımı sırasında çalıştığı inşaatta yüksekten düşerek can veren sevgili eniştemiz, dayımız Salih Coşkun'a ve sımsıcak elini her zaman omzumda hissedeceğim sevgili Nihat Tuna'ya. Bağırsam ne yarar? Nasılsa duymazlar. Ben bir kömür ocağının onulmaz göçüyüm. İçimde cesetler var ve daha ölmemişler var. Metin Altıok. Cesetteki altın kolye. Karla kaplı Uludağ, dantelli gelinliği içinde düğününü bekleyen bir gelin gibi iki gün sonraki yeni yıl kutlamasını hazırlık yapıyordu. Bursa sokaklarını hoş geldin 2006 yazılı taklar, mağazaların cam mekanlarını ise Noel Baba maskotları süslüyordu. Bütün şehirde alışveriş heyecanı vardı. Nilüfer'e bağlı Yaylacık köyündeki Özel Grup Tekstil Fabrikası 29'u 30 Aralık 2005'e bağlayan geceye bu heyecandan uzakta yurt dışına ürün yetiştirme telaşıyla giriyordu. Yüzü aşkın işçi yatak, yatak kılıfı ve baza üretiyordu. Saat 16.24 mesaisine gelen kadın işçilerden onu talimatla gece mesaisine kaldı. İş biriktiği için ertesi gün saat 8'e kadar çalışacaklardı. Başlarında ekip şefi olarak 21 yaşında Gülden Çiçek duracaktı. Çiçeğin bir yaş büyük ablası Gülhan da ekibin içindeydi. Hava kararırken fabrikanın ölgün ışıkları ikinci kattaki konfeksiyon atölyesinde yatak kılıflarını söken 10 kadın işçiyi aydınlatıyordu. Dışarıda serseri bir lodos esiyordu. Söküm işlemi saatlerce sürdü. Toplu halde yemek molası verildiğinde artık tarih 30 Aralık'ı gösteriyordu. Yemek dönüşü 22 yaşındaki Dilek Karadeniz ve 3 arkadaşı yatsı namazını kıldı. Mesai saat 1.30'da yeniden başladı. Karadeniz işe koyulduktan 15 dakika sonra 1.45'te merdiven aralığından siyah bir dumanın çıktığını ve yayıldığını gördü. Fabrikanın arka kısmındaki depoda bulunan hav adlı ince yünler sigara izmariti veya rüzgarın yarattığı elektriklenmeyle tutuşmuş ve yangın kadınların çalıştığı atölyeye sıçramıştı. Karadeniz çığlık atarak "bir şey yanıyor" diye bağırdı. Zehirli duman atölyeyi sararken 10 kadın üst kata çıkan merdivenlerin olduğu kapıya yöneldi. Kapı alevlerin geldiği yönde kaldığı için dönüp diğer kapının bulunduğu idari bölüme koştular. Fakat idari bölümdeki çelik kapı kilitlenmişti. Geriye bir ihtimal kalıyordu. Konfeksiyon idari amirinin bürosuna sığınmak. Camekandan büroya adım attıkları an içerisi de dumanla doldu. Grup şefi Gülden Çiçek telefonla ustabaşı Nilüfer Pehlivan'ı aradı. Depodan patlama sesi geldi. "Ne olduğunu bilemiyoruz. Bize yardım edin," dedi. Nilüfer Pehlivan'ın 29 Aralık 2005'te Çalı Jandarma Karakolu'nda alınan ifadesi. Telefon kapandığında büroda can pazarı yaşanıyordu. Gülden'in ablası Gülhan, 21 yaşındaki Kevser Zorlu ve 21 yaşındaki Ferhan Karakuş kapıyı açıp dumanların içine dalarak çıkışın kapısının bulunduğu birinci depoya doğru koştu. Üç kadın alevlerin içinden geçip dışarıya çıkmayı başardı. Bu üç kadını Dilek Karadeniz ile 22 yaşındaki Melek İdemir ve 28 yaşındaki Necla Özveren izledi. Karanlık nedeniyle Karadeniz ile İdemir el ele tutuştu. Birkaç adım arkalarından gelen Özveren, "Telefonun ışığını yakalım, öyle çıkalım," dedi. Fakat kullanmasını bilmediğinden ışığı yakması için telefonu Karadeniz'e verdi. Bu esnada merdiven başına ulaşmışlardı. Önümüzde iş makinesi vardı. Ben ve Melek arabanın kenarından dolanırken Necla yolunu kaybetti. Kendisine "Necla, yanımıza gel," diye bağırdık. Necla "karanlık, bir şey göremiyorum," dedi. "Sesimize gel," diye bağırdık. Kendisinden bir daha haber alamadık. Ben ve Melek "ne olursa olsun inelim," dedik. Biz inerken yukarıda merdivenin iniş istikametine göre alevler gözüküyordu. Dilek Karadeniz'in 30 Aralık 2005'te Çalı Jandarma Karakolu'nda alınan ifadesi. Necla'nın kolyesi. Beş kadın kapıdan çıkıp kurtuldukları anda fabrikadan bir patlama sesi duyuldu. Bina alev topuna dönüşürken içeride 5 işçi kalmıştı. Gülden Çiçek, 32 yaşındaki Sevgi Akpınar, 17 yaşındaki Sadife Düdüş ve 15 yaşındaki Ayşe Deniz alan büroda, Necla Özveren ise merdiven başında. Duman bulutu ve bağırışmalar üzerine bekçi kulübesinden çıkan Mehmet İlhan, kapıda ağlaşan 5 kadının yanına giderek "ne oldu?" diye sordu. "Arkadaşlarımız içeride kaldı," yanıtını alınca kapıya yöneldi. Dumandan ötürü ilerleyemedi. Korkuya kapılan bekçi kadınlarla birlikte ağlamaya başladı. Dakikalar sonra fabrikaya varan jandarma ve itfaiye ekipleri kapıyı kırarak idari büroya girdiklerinde artık çok geç kalınmıştı. 4 kadın zehirlenerek ölmüştü. Ekipler merdiven başında kalan Necla Özver'ini almak için içeriye girdiyse de yangın gitgide büyüdüğü için geri dönmek zorunda kaldı. Ancak saat 14'te bütün fabrika söndürüldükten sonra aramaya başlanılabildi. Manzara korkmuştu. Cesedin bulunduğu ikinci kata gelindi. Cesedin baş ve boyun bölgesinin aşırı sıcaktan yanmış ve erimiş durumda bulunduğu, boyun bölgesinde bir adet kolyenin olduğu ancak cesedin diğer uzuvlarına rastlanılmadığı. Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 30 Aralık 2005 tarihli olay yeri inceleme tutanağı. İkisi çocuk ve sigortasız, biri 3 aylık hamile. Uludağ'ın doruğunda 2006 yılı coşku içinde karşılanır ve yeni yıl kutlamaları yapılırken dağın eteğinde 5 kadın işçi sessiz sedasız toprağa veriliyordu. Gülten'in babası Güladin Çiçek, "Kızlarımın mesaiye kalmasını istemiyordum. Zaten şirket tarafından fazla mesai ödemesi yapılmazdı," diyordu. Çiçek, yangın alarm sistemi kurmayan, yangın merdiveni bile kurmayı ihmal eden, personeline yangın eğitimi yaptırmayan şirketten şikayetçiydi. Güladin Çiçek'in 30 Aralık 2005'te Çalı Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadesi. Balıkesirli baba Abdullah Düdüş, 17 yaşındaki kızı Sadife'nin cesedini fabrika önünde Beşçi Kulübesi'nin yanında buldu. Düdüş'e göre kızı 15-16 ay önce girdiği fabrikada sigortasız çalışmaktaydı. Ayrıca ücretsiz şekilde fazla mesaiye zorlanıyordu. Düdüş, sigortasız şekilde çalıştırarak kızımın geleceğini engellemek isteyenlerden şikayetçiyim diyordu. Abdullah Düdüş'ün 2 Ocak 2006'da Çalı Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadesi. 30 Aralık Sadife'nin doğum günüydü ve öldüğü gün Sadife 17'sine basmıştı. En yakın arkadaşı Ayşe Denizalan, faciadan birkaç gün önce doğum günü armağanı olarak Sadife'ye oyuncak ayı almıştı. Sadife arkadaşının sürprizinden habersiz bu dünyadan ayrıldı. 15 yaşındaki Ayşe de armağanı veremeden. Ayşe de sigortasızdı. Babası Refik Denizalan, kızının 13-14 ay önce işe girdiğini belirtiyordu. Denizalan, mezar başında ağlarken kızının Sadife için alıp veremediği oyuncak ayıyı sımsıkı tutuyordu. Karslı Necla'nın babası Necattin Özveren ise kızımı gündüz çalışması için gönderdim. Zorla gece mesaisine bırakmışlar. Belki gece mesaisine kalmasaydı kızım ölmeyecekti diye konuşuyordu. Necattin Özveren'in 31 Aralık 2005'te Çalı Jandarma Karakolu'nda alınan ifadesi. Sevgi Akpınar can verdiğinde 3 aylık hamileydi. Eşi Abu Talip Akpınar yalnızca hayat arkadaşın değil, dört gözle yolunu beklediği bebeklerin de toprağa veriyordu. Ardahanlı Akpınar, iş yerinde acil çıkış kapısı, aydınlatma lambası kurmayan kim varsa şikayetçi olduğunu belirtiyordu. Abu Talip Akpınar'ın 30 Aralık 2005'te Çalı Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadesi. Fabrika kaçak, yangın merdiveni yok. Dünyaya yatak üreten fabrika, işçileri için çivili yataktan farksızdı. Bina 1990'da tarımsal depo olarak alınmış, zamanla kaçak eklerle büyütülmüştü. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan 10 Şubat 2006 tarihli bilirkişi raporu. Ağır ve tehlikeli işler tüzüğü kapsamında olduğu halde yangın alarmı ve acil çıkış kapısı yoktu. Tek kapıda kilitlendiği için 10 kadın dışarıya çıkamamıştı. Yangın merdiveni bile konmamıştı. İşletme sorumlusu Canan Erkin, bina 1990'da yapıldığı için o günün şartlarında bina ruhsatı alınırken yangın merdiveni şartı yoktu. Yönetmelik itfaiye veya başka bir birim tarafından tebliğ edilmedi. Edilmiş olsaydı yaptırırdık diyebiliyordu. Canan Erkin'in 20 Şubat 2006'da Çalı Jandarma Karakolu'nda alınan ifadesi. Ölümleri kendi kusuruymuş. Fabrika sahibi Lokman Özay ise 4 işçinin can verdiği idari büronun camından sundurmaya inildiğini anlatıyor. Şayet kadınlar bu sundurmaya geçse kurtulabileceklerini savunuyordu. Özetle 4 ölümü kadın işçilerin kendi beceriksizliğine bağlıyor, boğulan kızlar camdan 1 metre aşağıdaki sundurmaya atlayıp aşağı atlayabilirlerdi. Panik yaptıkları için düşünemediler demek ki diyordu. Lokman Özay'ın 4 Ocak 2006'da Çalı Jandarma Karakolu'nda alınan ifadesi. Serbest bırakılan Özay ve Erkin'e Türk Ceza Kanunu'nun TCK 85/2 maddesi gereğince birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak suçlamasıyla Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti ölen 5 işçiyi 2. derecede kusurlu buldu. Bilirkişilere göre dışarıya çıkıp kurtulmaları mümkünken binanın iş noktasındaki odaya gitmişlerdi. Kendi sağlık ve güvenliklerini sağlama yolunda olağan ve beklenen davranışı göstermemişlerdi. 18 Şubat 2006 tarihli bilirkişi raporu. Ailelerin avukatı Güner Aklan'a göre bilirkişiler ölenlere neden dumanların üzerine doğru gitmediniz diye hesap sormaktaydı. Sanki güvenli bir çıkış kapısı var da çıkmamışlar gibi bir rapor düzenlenmiştir. Oysa çıkılacak bir güvenli kapı yoktur. Nitekim çıkış kapısına yönelen Necla Özveren de hayatını kaybetmiştir. O kapı güvenli bir çıkış kapısıydı da Özveren neden öldü? Yangında kurtulan olmasa bütün işçiler kusurlu mu olacaktı? Avukat Güner Aklan'ın 27 Şubat 2007'de Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu itiraz dilekçesi. Bir canın bedeli 36.500 TL. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi de bu yorumu insafsız bulmuş olacak ki olayda kendisini göz göre göre ölüme atmayacakları için maktuller ve mağdurların kusurlu oldukları yönündeki raporu reddetti. Buna rağmen mahkeme adalet tanrıçasını dizleri üzerine çökertip ağlatacak bir karara hükmetti. Özay'a verilen 12 yıllık hapis cezası duruşmada gözlenen iyi hali nedeniyle 10 yıla düşürüldü. Suç kusurla işlendiği için 182.500 TL para cezasına çevrildi. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2006/138 esas 2007/302 karar numaralı ve 25 Eylül 2007 tarihli gerekçeli kararı. Bu karara göre bir canın bedeli 36.500 TL idi. Kazanan adalet değil, para olmuştu. 24 Ocak'tan AKP'ye. Bursalı Gülten, Necla, Sevgi, Sadife ve Ayşe, onlardan önce ve sonraki binlerce işçi gibi Türkiye'nin 24 Ocak 1980'den bu yana benimsediği neoliberal ekonomi modelinin kurbanlarıydı. 12 Eylül darbesiyle birlikte jandarma ve polis zoruna kavuşturulan bu model, eşitlik, özgürlük ve adalet arzusuna karşılık Türk-İslam sentezini kuşandı. 12 Eylül ve Anavatan Partisi, ANAP, iktidarlarında Turgut Özal'ın girişimciliğiyle ulusal ve uluslararası sermayeye sınırsız bir serbestiyet tanındı. Kalkınmanın ve toplumsal refahın yerini daha çok kar ve acımasız bir sömürü düzeni aldı. Bu uğurda kamu iktisadi teşekkülleri, KİT, özelleştirmeler yoluyla yağmalanırken işçilerin payına düşük ücretler, sendikasızlaşma ve sosyal güvence yoksunluğu düştü. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AKP, 2002 yılında başlayan iktidarı neoliberal ekonomik yağmanın tamamlandığı evre oldu. Tarımdaki kotaların ve devlet güvencesinin kaldırılmasıyla milyonlarca köylü birer işçi adayı olarak şehirlere ve metropollere akarken güvencesiz işçilik ve taşeronlaşma yasal nitelik kazandı. Bilhassa inşaat, enerji, tersane ve madencilik sektörlerinde azami kar hırsının bedelini taşeron ve güvencesiz işçiler ödedi. Yere çakılan inşaat asansöründe bayram günü çıkarıldıkları yüksek gerilim hattında elle pislik toplamaya mecbur bırakıldıkları atık su istasyonunda tersanede test için bindirildikleri filikada ve yerin yüzlerce metre altındaki bir madende fıtrat adı verilen iş cinayetlerinde canlarından kolaylıkla vazgeçilen onlardı. İlkel kapitalizmin ruhunu çağıran bu sömürüden geriye Bursalı Necla'nın kömüre dönmüş cesedinde parıldayan bir altın kolye kaldı. Birinci ayrımın sonu, sayfa 20.